Şeyh Bedrettin Varidat, İsmet Zeki Eyüboğlu, 6. kaset, 1. yüz. Yukarıdaki sözlerden Şeyh Bedrettin'in çevresinde toplananların 13. yüzyıl ile daha sonraki 14. yüzyıl, 16. yüzyıl Anadolu'sunda bile küçük topluluklar oluşturarak dolaşan esrar içen abdallara benzetildiği anlaşılıyor. 13. yüzyıl ile 14. yüzyıl dolaylarında Anadolu'da Rum abdalları denen esrar içen, baş açık, yalın ayak dolaşan kimseler vardı. Abdülbaki Gölpınarlı'nın düzmece olduğunu söylediği bu menakıbnamede geçen açıklamalar, Rum abdallarının yaşayışını, davranışlarını anlatan örneklerinin özdeşidir. Ancak menakıbname olması, genellikle uydurma olmasına yeter. Bütün menakıbnameler az çok uydurmadır. Şeyh Bedrettin'in torunu Hafız Halil, bütün olayları görmüş, yaşamış bir kimse olmasına karşılık, menakıbı Şeyh Bedrettin İbni Kaadi İsrail adlı yapıtında gerçekçi değildir. Olaylara bir takım olağanüstü işler katar. Şeyh Bedrettin'i Mısır'da Nil kıyısında insanüstü başarılarla, davranışlarla senli benli olmuş bir kimse diye gösterir. Bu tür anlatılar menakıb adı verilen yapıtların özü gereğidir. Olayları kişileri oldukları gibi değil, olmasını istedikleri gibi anlatırlar. Anadolu'da esrar kullanmanın çok yaygın olduğunu, özellikle tarikatların ortaya çıkmaya başladığı, 13. yüzyıl ile 14. yüzyıllarda geniş bir alanı kapladığını, kimi dervişlerin boyunlarında esrar kabağı denen, içi esrar dolu özel kaplarla ortalıkta dolaştıklarını yazılı kaynaklardan öğreniyoruz. Esrar içiminin yaygın olduğu, özellikle tarikatlarda pek tutunduğu bir dönemde, kimi şeyhlerin bunu kullanmadıkları söylense bile, günümüze kalan yapıtlardaki tutarsız, dengesiz, ust dışı konuşmalarından esrar içtiklerini anlamak güç değildir. Şems Tebrizi'nin esrara düşkünlüğü sözlerinden bellidir. Bu konuyu başka bir bölümde inceleyeceğiz. Burada gene Şeyh Bedrettin'in kişiliğine dönelim. Tarihçiler, yazarlar, menakıbnameciler Şeyh Bedrettin'i değişik yönlerden anlatırlar. Bu anlatmalar çokluk birbirine karşıttır. Kimi anlatmalar da birbirinden aktarılmıştır. Genellikle tarihçilerin yaptıkları böyledir. Olaylar kendi bütünlükleri içinde görülmemiş, araştırmalar yapılmamış, Şeyh Bedrettin'e inanç açısından bakılmış. Yargılar olaylara göre değil de yazarın inancına dayanılarak verilmiştir. Ancak anlatılanların değişik olmasına karşın birleşilen bir konu vardır. O da Şeyh Bedrettin'in bilgin bir kişi olduğudur. Böylece Şeyh Bedrettin'in kişiliğiyle ilgili üç ayrı nitelik ortaya çıkmaktadır. 1. Bilgin Bedrettin. Tarihçiler, tarikatçı yazarlar, çağın aydınları, okumuşları bu konuda birleşmektedir. Medrese öğrenimi gören, çağın bilimlerini öğrenen, özellikle fıkıh alanında başarılı olan Bedrettin bilgin bir kişidir. 2. Şeyh Bedrettin, bu konuda da birleşme vardır, ancak tarikatçıların anladıkları şeyhle tarihçilerin anladıkları arasında yorum ayrılığı vardır. Tarikatçılar şeyh denince tarikat kurucusu, yüce, ulu bir kişi anlarlar. Tarihçiler ise bir kuruluşun başı, bir olayın elebaşı diye yorumlanır. Onlara göre Şeyh Bedrettin dinsizdir, sapkındır, suç işlemiştir. Padişaha karşı ayarlanmış, peygamber olduğunu söylemiş ya da söyletmiş bir kimsedir. Şeyh Bedrettin konusunda ilk ayrılık, değişik yorum bu şeyh kavramı ile başladı. 3. Ermiş Bedrettin. Bu konuda tarikatçılar, menakıbname yazarlarının bir takımı, çevresinde toplananlar birleşir. Tarihçiler, onlardan kaynaklanan başka yazar çizerler ise onun ermişliğini bir sapkınlık, çılgınlık olarak görür, şeyh kavramı ile birleştirirler. Burada Şeyh Bedrettin'in yücelmesini gösteren değişik aşamalar söz konusudur. Tarikatçıların bilgin Bedrettin'den ermiş Bedrettin'e varışları, gizli bilgiler bakımından bir ilerleme, yücelme anlamı taşır. Tarihçilerle kimi yazarların ise düşünceleri bunun karşıtıdır. Onlara göre Bedrettin'in ermişliği bir düşüş niteliği taşır. Ölümüne yol açan olaylar da bunun sonucudur. Şeyh Bedrettin'in kişiliği çevresinde yoğunlaşan yorum niteliğindeki açıklamalar gerçekçi bir açıdan bakışın ürünü değildir çokluk. onun çevresinde toplananların, ona içten bağlananların, onun kişiliğinde gördükleri, görmek istedikleri olağanüstü durumlar ayrı ayrı değerlendirilmeli. Onun çevresinde bıraktığı bir izlenim, bir etki olarak alınmalıydı. Oysa böyle yapılmadı. Bütün işler Şeyh Bedrettin'e yükletildi. Onun ağzından çıkan bir buyruk, bir öğüt olarak nitelendi, benimsetildi. Özellikle Börklüce Mustafa'nın bir Yahudi olduğu bile ileri sürülen Torlak Kemal'in eylemleri, inançları Bedrettin'inmiş gibi gösterildi. Torlak Kemal gerçekten Yahudiydi ise, bu Şeyh Bedrettin için bir başarıdır. İnançlarının etkisini güçlülüğünü gösterir. Ona karşı bir kanıt olarak kullanılamaz. Demek düşünceleri başka dinden olanları bile etkileyip kendine çekmiştir. Kişiliğinin böyle etkileri de vardır. Torlak Kemal'in Yahudi olduğunu söyleyen Lütfi Paşa'dır. Manisa Kurbin'de, yakınında Torlak Kemal diye yazar. Bunu Şeyh Bedrettin'in yararına yorumlamak tarih açısından daha uygundur sanırız. Oysa böyle yapılmamış, Şeyh Bedrettin'i kötülemek için kullanılmış. Şeyh Bedrettin'in kişiliğini tarihçilerin, yazarların gelişigüzel yakıştırmalarından değil de kendi düşüncelerinden, davranışlarından çıkarmaya kalkmak, çalışmak bizim için en tutarlı yoldur. Bu yolda biraz daha yürüyerek onun kendisiyle ilgili olayları anlatırken ne gibi durumlarla karşılaştığını, neler düşündüğünü, neler düşlediğini inceleyelim. Varidatın birkaç yerinde ahiretin, cennetin, cehennemin bu yeryüzünde olduğunu, bu kavramların birer soyut varlık niteliği taşıdığını, yorumlarla biçimlendiğini, meleklerin şeytanın birer güç olduğunu, insan davranışlarıyla, gövdesiyle ilgili bulunduğunu, cinlerin birer düş ürünü sayılması gerektiğini, insanın Tanrı ile özdeş olduğunu, benzeri gibi söyleyen böylesine olumlu, somut düşünen bir kimsenin bir takım sanrılara kapılması okuyucuyu şaşırtacak niteliktedir. Yukarıda da değinilen bu konuları şimdi başka bir gözle görmeye çalışalım. A. Şeyh Bedrettin, Peygamber İsa'nın ölü diriltişi gibi ölü kelebeği diriltip uçurur. Bu olayı da Tanrı ile insandaki özdeşliğin bir görünüşü, belirtisi diye yorumlama eğilimi gösterir. B. Sisli bir günün öğle sonrasında ikindi ezanının okunacağı içine doğar. Biraz geçince ezan okunur. Böylece geleceği az çok kestirdiğini, bildiğini üstü kapalı olarak anlatır. C. Derin düşünceye daldığı bir sırada, tanıdıklarından olduklarını sandığımız Mısır Berkukuye Medresesi müderrislerinden Seyfüddin'i Seyhuniye müderrisi kılığında görür. Biraz daha ilgiyle bakınca bunun Seyfüddin olduğunu anlar. İkisi arasında bir benzerlik bulunduğunu, iç evrenlerinin birbirine yakın olduğunu söyleyip yoruma geçer. Ç. Elleriyle yıldızları tuttuğunu, onların da birer gök varlığı olmaktan öteye geçmediklerini ileri sürer. Bu düşünce İslam inancıyla çelişir. O çağda yıldızlar bir ışın, nur sanılırdı. D. Sayıklarken ruhunun pırıl pırıl bir nesne gibi kendisine göründüğünü, onun bir ışık gibi olduğunu söyler. E. Gene bir gün uykuya dalmışken bütün varlığının Tanrı olduğunun, kendisine söylendiğini duyduğunu bildirir. F. Hastalanınca Tanrı'ya yakardığını, Tanrı'nın kendisini bu durumdan kurtaracağını, ölmeyeceğini söylediğini açıklar. G. Ocak başında uykuya daldığı bir sırada ruhunun yanan odunlardan çıkan sesleri andırır bir sesle çırpındığını, bu seslerin kulağına geldiğini, uyanınca ocakta yanan odunların sesinin kendisine öyle geldiğini, böylece ayrı ayrı görünen bütün varlıkların gerçekte bir olması gerektiğini, Tanrı'dan başka bir varlığın bulunmadığına inanmanın bir örneği diye anlaşılan bu olayda kendi görüşlerini doğruladığını anlatır. G. Fususul Hikem'i okuduğu günlerden birinde uykuya yattıktan sonra o yapıtın yazarı Muhyiddin-i Arabi'yi düşte gördüğünü, onunla konuştuğunu bildirir. Daha bu türden inanılması güç olayları yaşadığını, düşler gördüğünü anlatan Şeyh Bedrettin, bunları yorumlayarak bir takım sonuçlar çıkarmaya kalkar. Onlara inanır görünür. Başkalarını da inandırmak, düşüncelerini pekiştirmek için yaptığı yorumları genişletir, geliştirir. Bunları söyleyen, yorumlayan Şeyh Bedrettin'i yukarıda anlatılan bilgin Şeyh Ermiş sözcükleriyle nitelenen Bedrettin'i hangi kişiliğiyle bağdaştırabiliriz? İster istemez bir takım kuşkular uyanıyor içimizde. Bir takım söylentilere Zünnuni Mısri, Bayezid-i Bistami benzeri gibi kendilerinin Tanrı ile senli benli içli dışlı olduklarını söyleyen, söyleten ya da bize deyin öyle gelen kimseler için anlatılanlara inanasımız geliyor. Bir yerde çok olumlu, bir yerde çok olumsuz davranan, yorumlara girişen Şeyh Bedrettin'in çevresinden korktuğu için gerçek düşüncelerini söylemekten, açıklamaktan kaçındığı, çekindiği, böylece yorumu gerektiren olayları örnek getirerek gerçeği üstü kapalı bir söyleyişle açıklama yoluna saptığı da düşünülebilir. Ancak kimi yerde çok açık olan, çağının bilim kavramlarını yaygın anlamlarıyla kullanan, Tanrı ile insan özdeşliğini, ahiretin bir düş ürünü olduğunu ileri süren, şeriata kesinlikle karşı çıkan, görüşlerini varlık birliği konusunda yoğunlaştıran bir kimsenin böyle birkaç olay üzerinde çekingen, ürkek davranması da pek inanılır gibi değil. Bu çelişmelerin, tutarsızlıkların arkasında başka etkenler, nedenler olsa gerek. Bu da onun anlattığı olaylarda saklıdır. Bu tür tutarsızlıkları, çelişkileri, Zünnuni Mısri'nin, Kuşeyri'nin risalesine aktarılan sözlerinde. Kuşeyri Risale çeviren Tahsin Yazıcı 1966. Bu yapıtta yazar Kuşeyri ölümü 1072 kendinden önce yaşamış ünlü tasavvuf erlerinin sözlerinden kaynaklara dayanarak aktarmalar yapar, söylentiler verir. İslam ülkelerinde özellikle tasavvuf çığırlarında büyük bir önem taşıyan bu yapıt sık sık başvurulan bir kaynak niteliğindedir. Bayezid-i Bistami'den kaldığı ileri sürülen bir takım yorumlarda, Şems-i Tebrizi'nin makalat konuşmalarında, Mevlana'nın mesnevisinde, Fihi Mafihinde, Muhyiddin-i Arabi'nin Fususul Hikeminde de görmekteyiz. Özellikle Muhyiddin-i Arabi adı geçen yapıtının başında, ben ancak bana ilham olunan şeyi söyledim ve bu yazılı kitapta ancak bana indirilmiş olan hakikatleri dile getirdim. Halbuki ben Nebi değilim, Resul hiç değilim, lakin Nebi'nin mirasçısı ve ahiretin koruyucusuyum. Muhyiddin-i Arabi, Fususül Hikem, çeviren M. Nuri Genç Osman, 1952 sayfa 4. Yukarıdaki sözlerden Fususül Hikem'in yazarına indirilmiş olduğu anlamı çıkar. Oysa bu sözcük Arapça inmek anlamına söylenen nezele kökünden gelir. Kur'an'ın peygambere gönderdiğini bildiren enze ina biçiminde pek çok kez yinelenir Kur'an'da. El-Kadr suresinde de inna enzelna indirdik olarak geçer. Muhyiddin-i Arabi'nin bu sözlerinden hangi içe kapanış aşamasında bulunduğu, kendini hangi varlık ortamında kime yakın gördüğü açıkça anlaşılmaktadır. Onun bana indirilmiş demesi, arkasından Nebi, Resul değilim demesiyle anlam değişikliğine uğramaz. Yazar doğrudan doğruya Tanrı ile konuştuğunu, ilişki kurduğunu söyler. Şeyh Bedrettin de böyle bir inanç ortamındadır. Öteki şeyhler tarikat uluları için başka türlü düşünülemez. İmdi adı geçen kişilerle benzerlerinin yazılarında, sözlerinde sık sık görülen çelişkiler, tutarsızlıklar gelişigüzel bir olayın sonucu değildir. Ortada değişik olasılıklar söz konusudur. 1. Şeyh aşırı bir içe kapanış, aşırı bir kendinden geçişte bilinç bulanıklığına, denge sarsıntısına uğramıştır. Sözlerini denetleme durumundan çıkmıştır artık. Kendisine bütün varlığıyla bağlanan kimseler de ona uymuş, etkisine kapılmış olduklarından, şeyhin söylediklerini kendi anlayış yeteneklerini aşan birer yüce söz, engin deyiş diye benimsemişlerdir. Bu yaygın bir olaydır. Özellikle tekkelerde toplu zikir sırasında sık sık görülen bir durumdur. Kapıldığı aşırı kendinden geçişle döşemeye vurduğu dizlerinin yaralandığını, kanadığını, alnının soyulduğunu bile anlamayan, bir süre bayılıp düşen dervişlerin sayısı az değildir. Gene bu durumda söylediğinin ne anlama geldiğini bilemeyen nice şeyhler vardır. İşte böyle bir taşkınlık içinde söylenip yazıya geçirilen sözler, sonraları araştırıcılarca uzun uzun yorumlara uğratılır, açıklamalar yazılır. Bu tür yapıtların çok derin anlamlar taşıdığı ileri sürülür. 2. 11. yüzyıldan sonra Battaniyeliğin özellikle Hasan Sabbah dervişlerinin etkisiyle Anadolu'da yaygınlaşan uyuşturucu nesne kullanımı kimi şeyhlere, dervişlere de bulaşmış olabilir. Biraz önce de sözü edilen esrar içimi aptallar denen topluluklarla Anadolu'ya yayılmıştı. Bektaşilerde bunun pek çok örneği vardır. Kaygısız adını verdikleri esrarı kullanan Bektaşiler çoktu. Varidatta görülen pek dengeli, uyumlu, sağlam bilinçli bir baştan çıkmadığı anlaşılan çelişik, tutarsız açıklamaların nedenleri arasında bunlarda bulunabilir. Biz bu çelişkilerin açıklanmasında üçüncü bir yol bulunacağını sanmıyoruz. Bu iki yol çağın bir alışkanlığı, kimi tarikatçıların bir tutkusu olsa gerek. Bütün söylentilerin bir yana bırakılıp varidatta toplanan düşünceler Şeyh Bedrettin'le ilgili olaylar Osmanlı aydınlarınca inanç açısından değil de gerçekçi bir görüşle incelense, araştırılsaydı bambaşka bir sonuçla karşılaşacaktık. Ancak o çağın bilim anlayışı, gerçeğe bakışı öyleydi. Sonuçta böyle oldu. Şeyh Bedrettin yalnız ayaklanma olayıyla onu yaratan nedenler araştırılmadan, bu olaylarla ilgisi bir bütünlük içinde aydınlığa çıkarılmadan suç niteliği taşıyan davranışlarla nitelendirildi. Çevresinde toplananların yaptıklarıyla ilgili bir kişiliğinin bulunduğu kanısı ağır bastı. Bize göre Şeyh Bedrettin yalnız Musa Çelebi ile olan yakınlığından dolayı suçlandı. Onun suçlanması, Musa Çelebi'yi tutanların Şeyh Bedrettin çevresinde toplanması Çelebi Mehmet'i ürküttü. Şeyh Bedrettin'in çevresinde toplananlar ayaklanmasalar, Çelebi Mehmet geleceğini güven altına almak için Musa Çelebi'nin yandaşlarını sağ bırakacak mıydı? Bu sorunun karşılığını Şeyh Bedrettin'in kişiliğinde bir ayaklanıcı, asi olarak niteleyen tarihçiler bulsun. Bu bölümü bitirirken din açısından, inanç yönünden olaylara bakmanın ne denli yanıltıcı, şaşırtıcı olduğunu göstermek için bir örnek vermenin yararı vardır. Şeyh Bedrettin'in asılmasından 530 yıl sonra ortaya çıkan bir yazar, İbrahim Hakkı Konyalı, Stalin'in Şeyhi Bedrettin Simavi, Tarih Hazinesi 15 Kasım 1950 sayfa 1, başlıklı bir yazı yazdı. Bu yazıda Şeyh Bedrettin'i Stalin'in kan dökerek uygulamaya çalıştığı söylenen komünistliğin öncülerinden saydı. Yazara göre Şeyh Bedrettin bütün malların kullanılmasında ortaklığı isteyen, aile birliğine, soya sopa karşı çıkan, dini yatsıyan, bütün tapınakları ortadan kaldırmayı öneren, kendisinden başka güç gerçek tanımayan, bozgunluk yaratan, ortalığı karıştıran benzeri gibi bir kimsedir. Oysa Şeyh Bedrettin'in kişiliğini gösteren yapıtlarında böyle bir eğilim, böyle bir yorumu gerektirecek tek bir sözcük yoktur. Çağımızda yaşayan bir yazarın böyle yazması, düşünmesi, Osmanlı tarihçiliğinin dayandığı bilim geleneğine somut bir örnektir. Aşık Paşazade'den bu yana Osmanlı tarihçilerinin çoğu birbirlerinden yaptıkları aktarmalarda Şeyh Bedrettin'i böyle görmüş, böyle görmek istemiş, böyle göstermiştir. Osmanlılarda tarih bilincinin, tarih biliminin olmadığını, gerçeklere değil de inançlara, duygu varlıklarına saplanıldığını gösterme bakımından adı geçen çağdaş Türk tarihçisi somut bir örnektir. Sırası gelmişken Osmanlı anlayışının niteliğini göstererek üzücü bir olaydan söz edelim. Bursalı Mehmet Tahir Efendi'nin ünlü yapıtı Osmanlı müelliflerinde Şeyh Bedrettin'le ilgili bölüm yan tutmadan yazılmış. Ağır başlıca sayılabilecek bir nitelik taşır. Birkaç yıl önce adlarını burada anmak istemediğimiz İstanbul Müftülüğü'nde görevli iki kişi bu yapıtı bugünkü dille gene 3 cilt olarak yayımladılar. Şeyh Bedrettin'le ilgili bölüme kendi düşüncelerini Mehmet Tahir Efendi'yi onu eleştirmek amacıyla yakışıksız, yerici, tutarsız bir dille yapıta eklediler. Adı geçen yapıtın eski yazılarla basılmışını okumayanlar bu yeni basıyı okuyunca Şeyh Bedrettin'i Mehmet Tahir Efendi'nin yerdiğini bile sanacaklar. İşte gözü kapalı, öfkeli, öfkesinden gerçekleri bile değiştirmekten kendini alamayan, Bu tutkuyla başkalarını güç duruma düşürmekten, kötü göstermekten çekinmeyen Osmanlı insanı böyledir. Başkasının yapıtına kendi düşüncelerini, o yapıtı yazanınmış sanısını uyandıracak biçimde eklemek, İslam insanının tarihi boyunca değişmez tutumudur. İslam ülkelerinde sağlam bir bilim anlayışının doğmaması da bundandır. 9. Şeyh Bedrettin'in düşünce yapısı. Şeyh Bedrettin, İslam ortaçağında yaşamış, İslam inançlarına göre öğrenim görmüş, o inançların ortamında yazılmış yazıları, yapıtları okumakla yetişmiş bir kimsedir. Onun düşünce yapısını Kur'an öğelerinde bu ortamda biçimlenmesi doğaldır. İslam ortaçağında hangi türden olursa olsun, bütün sorunlara din açısından bakmak gereği ya da geleneği vardır. İslam toplumu içinde yaşamış bir kimsenin yeni sorunlar, yeni çözümler getirme olanağı pek yoktur. Böyle bir toplumda insanın düşünme yeteneği çağlar boyunca aktarıla gelen sorunlarla sınırlanmıştır. Söz gelişi insan gövdesi üzerinde deneylere girişmek, diri varlıkları bir denek olarak kullanmak yasaktı. Bir insan ölüsünü tıp öğrenimi yapabilen yere götürüp bölümlere ayırarak tek tek üyelerini inceleyerek öğretim yapma olanağı yoktu. Bir kuşun suda yaşayıp yaşamayacağını, havasız yerde bir canlının barınıp barınmayacağını öğrenmek için sürekli deneylere, denemelere girişmek suçtur dince. Daha açığı, yıldırımın, şimşeğin, yağmurun, depremin, karın benzeri gibi olayların hangi koşullar altında, hangi nedenlerle ortaya çıktığını araştırmak bile şeriata aykırı düşerdi. Bu olayların ne olduğunu ancak Kur'an'da aramak gerekirdi. Tanrı orada bütün olup bitenlerin yaratıcısı olarak gösterilmiştir. Şeyh Bedrettin, çağının anlayış düzeyine göre deneye değil yorumlara, soyut kavramlara dayalı bilimleri öğrendi. Onlarla ilgili çalışmalara koyuldu. Çağının ön dizide yer alan bilimleri de tasavvuf ile İslam bilimleri, Kur'an ile hadise dayalı bilimler idi. Onun yapıtlarını incelediğimizde bütün çalışmalarının bu konularda yoğunlaştığını görürüz. Ancak onun ölümünden sonra adını duyuran, ona önem kazandıran 10 ilginç yapıtı, Varidat, İçe Doğuşlar adıyla bilinendir. Bu çalışmada yalnız onun üzerinde durulacak, ondan örnekler verilerek, alıntılar yapılarak açıklamalara girişilecektir. Varidat yazarının çağını aşan, şeriata aykırı gelen, biraz da yeni sayılan düşünceleri içerir. Bu yapıtta yaratılış, insan, tanrı, evren, kalkım günü, yargı günü, cennet, cehennem, ölüm, tin, ölümsüzlük, melekler, düş, benzeri gibi daha çok soyut denebilecek konular işlenmiş, karşılıkları aranmış, onlarla ilgili düşünceler, yorumlar ortaya konmuştur. Bu sorunlara bulunan karşılıklar genellikle tasavvuf açısındandır. Yazar bu sorunlar üzerinde dururken geleneğe uymamış, İslam dininin uygun görmediği bir bakış açısını benimsemiştir. İşte onun çağına göre yeni sayılan yanı da bu bakış açısıdır. Kişiliğini oluşturan da budur. Bu bakış açısını biçimlendiren öğeler inançlardır. Bu yüzden Bedrettin bir inanç insanıdır. Şeyh Bedrettin'in düşünce yapısını, hangi görüş ilkelerine bağlandığını, ne gibi yöntem izlediğini anlamak için varidatı incelemek gerekir. Ününü sağlayan bu yapıtta belli bir düzen, belli bir sıraya göre görüşlerini açıkladığı sanılmasın. Yapıtın özünden anlaşıldığına göre, şeyh bir takım sorulara karşılıklar ararken belli bir düzene uymamış, konuları sıralamamış. Bu yüzden de konular birbirine karışmıştır. Bir bölümde birkaç konuya değindiği gibi, birkaç bölümde de bir konu üzerinde durmuştur. Öteki yapıtları ise daha derli toplu, daha düzenlidir. Varidatın böyle dağınık olması, şeyhin düşüncelerinde az da olsa bir takım çelişkilerin bulunmasına yol açmıştır. Ancak bu çelişkiler yapıtın bütünlüğünü bozacak, şeyhin görüşlerini sarsacak, insanı kuşkuya düşürecek nitelikte değildir. İnsan. İnsan özü taşıdığı yetenekler bakımından Tanrı'nın benzeridir. Diri yaratıklar içinde Tanrı'ya benzeyen, onun bir takım özelliklerini taşıyan yalnız insandır. Adem yüce Tanrı'nın örneği, sureti biçiminde yaratılmıştır. Onun görüş biçimi Tanrı'yı yansıtır. Bu Tanrı'ya benzeyiş özelliği yalnız insanda vardır. Varidat 8. Bu sözlerde dile gelen düşünce çok açıktır. Yorumu gerektirmez bile. Tanrı'nın ilk insan olan Adem'i insanların atasını kendi örneği, kendi biçimi üzere yarattığı inancı kaynağını Kur'an'da bulur. Tasavvuf bunu daha da geliştirmiş, insanla Tanrı arasındaki bağlantıyı, benzerliği tin varlığından çıkarıp gövde varlığına bile uygulamıştır. Şeyh Bedrettin'in burada Tanrı insanı kendi örneğine göre yarattı demesi, tasavvufun bu anlayışını dile getirir. Onun görünüş biçimi Tanrı'yı yansıtır. Sözlerinin anlamı da yorumu gerektirmeyecek nitelikte açıktır. Adem ilk insandır. Biçim yetenek bakımından soydaşlarının özdeşidir. Onun Tanrı'ya benzeyişiyle insanların, daha doğrusu torunlarının benzeyişleri arasında bir ayrılık, aykırılık yoktur. İnsanın Tanrı ile olan yakınlığı varlık alanında bulunuşu yüzündendir ayrıca. İnsan Tanrı'nın görünüşüdür. Bu görünüş yalnız Tanrı'nın varoluşundan dolayıdır. Şeyh Bedrettin'in insanla Tanrı'yı bir sayan görüşü, daha sonra görüleceği üzere Tanrı varlığı yönündedir. Gerçekte ilk olan, tek olan Tanrı'dır. Böylece Tanrı varlığından kalkarak insana gelinir. İnsanı ilk varlık sayarak Tanrı'ya varılmaz. İnsan bir görünüş, bir Tanrı benzeri olduğuna göre varlık aşamalarının doruğunda Tanrı bulunuyor demektir. İnsanın var olması da Tanrı'ya olan benzerliği yüzündendir. İnsan yetenekleri bakımından da tanrısaldır. Bütün öteki varlıklardan üstündür, olgundur. Bu onun özünden Tanrı ile olan yakınlığından dolayıdır. Şeyh Bedrettin'in ileri sürdüğüne göre insandaki anlayış ve eylemler başka varlıklarda, soyut ve daha üstün varlıklarda bulunmaz. İnsan aşamasındaki varlıkta görülen ululuklar, yücelikler öteki varlıklarda yoktur. Çünkü insan Tanrı'nın en yüce görünüşünün ortaya çıktığı bir varlık aşamasındadır. V 91. İnsan Tanrı'dır, haktır. Bu onun eylemleri etkin edilgin oluşu bakımındandır. Bundan dolayı hak etki bakımından Tanrı'dır. Tapılacak varlıktır, yaratıcıdır. Etki altında kalması yönünden de kuldur, yaratılmıştır. Egemenlik altındadır, isteneni yapma gereğindedir. Bütün işler haktandır. Görüntüler onun araçlarıdır. Kul görünümünde yalnız Tanrı vardır. Ancak kul kendisinde haktan ayrı bir yetenek, bir güç, bir varlık bulunduğunu sanırsa buna bilmezlik denir. V 13. İnsanın Tanrı görünüşünde olduğu bütün kuşkulardan uzak kesin bir söyleyişle ortaya çıkar burada. Bundan da insanın Tanrı karşısında bir görünüş varlığı olarak anlaşıldığı açıklık kazanır. İnsanla Tanrı birliğinin kaynağını tin bölümünde göreceğiz. Burada şunu söylemek yerinde olur. İnsan Tanrı birliği, özdeşliği yalnız bir görünüş olayı değildir. Görünüş sözcüğünden burada gerçeğin ortaya çıkışı, gerçeklerin gerçeği olan Tanrı'nın başka bir biçimde yansıması anlaşılmalıdır. Görünüş bir varoluş niteliği taşımaktadır. Tanrı'nın yaratıcı gücü, tasavvufta yoktan var etme biçiminde nitelenmez, Tanrı özünden dışa vuruş olarak anlaşılır. Burada insanın bir görünüş varlığı olarak yorumlanması da Tanrı'dan çıkış, fışkırma, sudur, karşılığıdır. İnsan Tanrı'nın görünüşü olduğuna göre Tanrı varlığıyla bağlantılıdır. Tanrı var olduğu sürece vardır. Daha doğrusu sonsuzdur, ölümsüzdür. İnsanı insan yapan bir öz vardır. Bu öz varlık aşamalarından biridir. Kendi kendisiyle nitelenir, başka varlıkların özleriyle karşılaştırılamaz. Nitekim hayvanda hayvan olan öz neyse insanda insan olan öz odur. Ayrılık yalnız yetenek bakımındandır. Ve 32. Bu durumda varoluş konusunda özler arasında bir aşamalaşma yoktur demek isteniyor. Bir varlığı var eden özün var ettiği varlığa oranı bütün öteki varlık türlerinde de geçerlidir. İnsanı insan yapan öz, hayvanı hayvan kılan özden daha öz değildir. İnsanın değeri yeteneğindedir. Öyleyse insanı öteki varlıklardan ayıran öğelerin başında taşıdığı yetenek gelir. İnsan bir yetenek varlığıdır. Tanrı. Şeyh Bedrettin'in Tanrı kavramından çıkardığı anlam çok değişiktir. Açıklamaları, yorumları gerektirir. Bu yüzden de varidat birçok kimsece yorumlanmış, açıklanmıştır. bütün bu değişik açıklamalara, yorumlara karşın kesin olan Tanrı'nın tek varlık olduğu, bütün evreni doldurduğu, bütün evrenin Tanrı'da, Tanrı'nın bütün evrende olduğudur. Ona göre evrende Tanrı'dan başka varlık yoktur. V26. Bu yargıyı verirken de İslam dininin genel ilkelerinden birine, Tanrı'dan başka tapacak yoktur sözlerine dayanır. Tanrı'nın tanrılık niteliği salt varlık oluşundan dolayıdır. Gerçekte Tanrı bütün işlerin kendi özünden doğması, olgunluk, kemal, nitelikleriyle nitelenmiş olması yüzünden salt varlıktır. Ona Tanrı denmesi de bundandır. Tanrı mazharlarda, görünüş alanına çıktığı nesnelerde. Kendi özünü yansıtan niteliklerle görünüş alanına çıkar. Buna karşılık her nesne gerçekten Tanrı'dır. Her varlık Tanrı'dan gelmektedir. V28. Tanrı salt varlıktır, kesindir, geneldir. Onun varlık olarak nitelenmesi özü gereğidir. Onun özü varlığı, salt varlığı gerektirir. Başka bir deyişle, salt varlık salt oluştan da, bağımlı oluştan da, ikisinin birlikte bulunuşundan dolayı da salt varlıktır, yüce Tanrı'dır. V38. Tanrı salt varlık olması bakımından bütün eylemlerin, davranışların, görünüşlerin, olayların özüdür, kaynağıdır. Tanrı özü konusunda derin derin düşünüldüğünde anlaşılır ki, salt varlık olan Tanrı'nın her aşamada iki yönü vardır. Bunlardan biri etkilemektir. Tanrı bu durumda etkileyendir. Öteki etki altında kalıştır. Tanrı bu durumda da etkilenendir. İlk durumda varlık Tanrı, ikinci durumda evrendir. V37. Bütün eylemlerin özü olan Tanrı belli bir durumda kalmaz. Onun varlığı böyle durumu gerektirmez. Salt varlık için iki değerlendirme vardır. Biri biçimlenip ortaya çıkmamak, öteki biçimlenip ortaya çıkmak. Biçimlenip ortaya çıkmaması özü gereği ortaya çıkıştan beri olmasındandır. Bundan dolayı da o tektir, yücelikle nitelenmiştir. Biçimlenip ortaya çıkışıyla görünüş alanına geldiğinden bir diye anılıp görünüşle nitelenir. V40. Salt varlık özel bir anlam içerir. Bütün niteliklerin, tanımlamaların üstündedir, ötesindedir. Onun böyle olması Tanrı oluşundan dolayıdır. Nitekim bütün bu söze edilen nesnelerden daha salt olan, kendinden üstün bir aşama bulunmayan varlık salt varlıktır. O varlık her aşamanın üstündedir. Bütün nesneler ondan var olmuştur. Her şey odur, o her şeydir. V39. Şeyh Bedrettin'in yukarıya alınan sözlerinden açıkça anlaşıldığına göre, Tanrı İslam dininin bildirdiği gibi evrenin ötesinde, bilinmeyen, görünmeyen, yalnız düşüncede, gönülde yaşayan bir varlık değildir. O bir bütün olarak evreni doldurmuş, kuşatmış, onunla birlik içine girmiştir. Evreni Tanrı'dan, Tanrı'yı evrenden ayrı düşünme olanağı yoktur. Tanrı bir olur, gök katı biçiminde görünüş alanına çıkar. Bir olur melek, bir olur öğeler niteliğine bürünür. Bir olur madenler, bitkiler, hayvan ve insan kılığında görünür. Aşağılıkların en aşağısına iner, yücelerin en yücesine çıkar. Öğeler kılığına bürünen, sonra kılıktan kılığa girerek maden görünüşünde olan, ondan bitkiye, sonra hayvana, daha sonra insana dönüşen, o biçimlerde görünen yalnız odur, Tanrı'dır. Bütün görünüşlerin ıssı odur. Görünüşler ortadan kalksa bile gene salt varlık olan Tanrı kalır. V92. Tanrı için belli bir sürede görünüş alanına çıkıp bir daha görünmez olmak diye bir durum yoktur. O bütün çağlar boyunca görünür. Söz gelişi Tanrı herhangi bir varlık biçimine girerek ermişlere bugün de görünür. V93. Tanrı'nın böyle sürekli bir eylem içinde olması, evrende bütün varlık türlerini kaplaması, doldurması, daha doğrusu kendinden başka bir varlık olmaması yüzündendir. Varlık, birliği inancına dayanan bu görüş, Şeyh Bedrettin'de daha somut bir nitelik kazanıyor. İnsanda konuşan, söyleyen, düşünen Tanrı, evrende engin bir görünüş niteliğine bürünen, görünen varlık oluyor. Bu da bir bütün olmayı sağlıyor. Evren, Tanrı'nın görünüş alanına çıkışı evreni oluşturur. Evren kendi başına bir varlık değildir. Onun varoluşu görünüş olmasıdır. Evren tanrısal bir varlık olduğundan gelip geçici değildir. gelip geçicilik sığ bir görünüştür. Varlık olması nedeniyle evren soyu, türü, özü bakımından kesin olarak önsüzdür. Kadimdir, ezelidir. Önüne ön yoktur. Onun sonradan ortaya çıkışı özü gereğidir. Zaman yönünden değildir. V15. Evren hangi anlamda alınırsa alınsın, yalnız Tanrı ile vardır. Tanrı dışında Tanrı'dan ayrı bir evrenin varlığı söz konusu olamaz. Evrende bulunan görünen ne varsa Tanrı'nındır. Her nesne gerçekten Tanrı'dır. Öyleyse onlardan biri ben Tanrı'yım derse doğrudur. Çünkü her varlık Tanrı'dan gelmektedir. Her nesnede varlık özü vardır. Hiçbir koşula bağlanmaksızın her varlığa Tanrı denmiştir. Gerçekte her şey birdir. V28. Tanrı ile evren arasında bulunan bağlantı, varlık bakımından insan ile Tanrı arasındakinin özdeşidir burada. Bu özdeşlikte insan, Tanrı, evren üçlüsünün oluşturduğu birlikten geliyor. Ancak özde birliği sağlayan da gene tek varlık olan Tanrı oluyor. Varoluşun özünde önsüz, sonsuz olarak Tanrı duruyor. Tanrı bütün niteliklerden, nesnelerden, açıklanan özelliklerden arınmıştır. Ancak evreni oluşturan, dolduran bütün nesnelerde gene Tanrı vardır. Evren Tanrı'nın görünüş alanıdır. Ancak Tanrı bütün görünüşlerden arınmıştır. Buna karşılık, görünüşten beri olan gerçek varlık da bu görünüş içindedir. V31. Evrenin varlığı doğrudan doğruya değil, dolaylıdır. Evren kendi başına bir varlık değildir. Tanrı var olduğu için vardır. Bu da evren varlığının dolaylı oluşunu gösterir. Evren birçok varlığın barındığı bir bütünlük içindedir. Onda varlık türlerinin ayrı ayrı yerleri bulunur. Ancak bu çokluk gerçekte birliktir. Türlülük, ayrılık bir görünüş olmaktan öteye geçemez. Hangi varlık aşamasında olursa olsun, görünüş alanına çıkanla görülen çıkış yeri birdir. Ayrılık, aykırılık ancak görünüştedir. Tanrı her nesnede bulunduğu yerin durumuna göre görünür. V31. Evren Tanrı'dan gelir, ondan kaynaklanır. Tanrı özünde bu evrenin bütün örnekleri vardır. Bu örnekler sonsuz olarak onunla bağlantılı sayılır. Tanrı bu örneklerle görünüş alanına çıkar. V35. Tanrı'nın bu örneklerle görünüş alanına çıkması, görünmesi evren denen bütünü oluşturur. Şeyh Bedrettin'in anladığı evren yukarıda da söylendiği gibi bağımsız bir varlık olmayıp kaynağını Tanrı özünde bulan bir varlıktır. Bu yüzden evren için salt varlık deyimi kullanılamaz. Nitekim insan içinde bu kavram geçerli değildir. Salt varlık. Eski söyleyişle mutlak varlık kavramı Şeyh Bedrettin'in düşüncesinin temel taşlarından biridir. Varlık kavramı altında toplanan ne varsa varlığını bu salt varlığa borçludur. Salt varlık yalnız kendisiyle, kendi özüyle var olan, başka bir nesnenin varlığını gerektirmeyen varlıktır, Tanrı'dır. Ancak Tanrı da salt varlık niteliği taşıdığından dolayı vardır. Salt varlık, varlığı kendi özüyle gerekli olan varlıktır. Bir salt varlık özel bir olanakla olabilir duruma gelirse, kendi özünden önce başka bir varlığı gerektirir ki, bu da olamaz. Salt yokluk olamaz. Bu yüzden salt varlık kendi kendisini gerektiren varlıktır. Bütün nesnelerin varlığı onunla bağlantılıdır. O varlık da Tanrı'dır. Gene bütün nesneler onun görünüş alanıdır. V36. Bu salt varlık kavramının Tanrı varlığını dile getirmesi Tanrı'dan başka varlık olmadığı inancından dolayıdır. Ancak salt varlık Tanrı dışında, kendi başına var olan, kendi kendini gerektiren bir varlık değildir. Tanrı olması yüzünden salt varlıktır. Yoksa salt varlık derken başka bir nesnenin oluşumu anlatılır ki bu da Şeyh Bedrettin'in görüşüne aykırı düşer. Sözün kısası, salt varlık Tanrı'dır, Tanrı salt varlıktır. Tasavvufta bütün varlık anlayışlarının dayanağı, çıkış yeri, yürüyüş çizgisi bu salt varlıktır. Bütün varlık türlerinin oluşunu sağlayan da budur. Oluş. Varlık niteliği kazanmak, var olmak, belli bir anlam taşımak ancak oluş ile bağlantılıdır. Oluş var olmak demektir. Şeyh Bedrettin bu oluş kavramından ne yaratılmayı ne de yoktan var olmayı anlar. Ona göre oluş bir ortaya çıkış, bir görünüştür. Bu görünüşün kaynağı da Tanrı'dır. Oluş, tanrısal varlığın görünüş alanına çıkışı, kendini göstermesidir. Tanrı'dan başka bir varlık olmadığına göre, oluş da onun özü dışında bağımsız bir olay değildir. Oluş olanağı bulunan nesnenin varlığı, gerçek ve varlık yönünden Tanrı'dır. Görünüş bakımından ise sonradan olmadır, yaratılmıştır. Ve 31. Bu durumda oluş ile yaratılış eş anlamlıdır. Böylece oluş, varoluş, görünüş üçlüsünün bir kaynaktan, Tanrı'dan geldiği bir bütünlük içinde bulunduğu anlaşılmaktadır. Bizim oluş, varlık yönünden olanak dediğimizde gerçekte bir düş ürünüdür. Sonradan oluş, önsüz oluş görünüşlerde birbirinin ardınca ortaya çıkar. Ve 31. Bu görünüşler, suretler, Tanrı özünün dışa vuruşundan başka bir anlam taşımaz. Tanrı gerçek varlıktır. Oysa görünüşten beri olan gerçek varlık da bu görünüş içindedir. Ve 31. Tanrı bütün niteliklerden arınmış bir özdür, salt varlıktır. Görünüş ise bir niteliktir. Ancak Tanrı özü söz konusu olunca nitelik ortadan kalkar. Oluşu gerçekleştiren görünüş belirir. Bunlar da salt varlığın, Tanrı'nın oluşa sağladığı olanak nedeniyle nitelik biçimine girmesidir. Tin. Tinler ayrı bir evren oluşturan, tanrısal nitelikler taşıyan varlıklardır. Onların duyu evreniyle bağlantısı yalnız gövdelerle olan ilişkileri yüzündendir. Özleri ayrıdır. Yer kaplayıcı nesneler, cisimler ortadan kalksa, tinlerle öteki soyut varlıklar gene kalır, yok olmazlar. Tinlerin varlık düzeni yer kaplayıcı nesnelerinkine benzemez. Bizim bildiğimiz, bütün varlık aşamaları nesneler evrenindedir. Bu nesneler yok olsa, ruhlar ve soyut varlıklardan başka bütün nesneler ortadan kalkar. Ve 13. Ancak tinin gövdesiz olacağı da sanılmasın. Böyle sanmak varlık birliğine aykırı düşer. Gövdeleri şeker kamışına, tini de ondaki şekere benzetmek doğru değildir. Tinlerin gövdesiz olabilecekleri sanısına kapılmak insanı gerçekten uzaklaştırır. İnsanın gövdesi ruhtur, haktır. Örneklerin, suretlerin birikimi sonucu yoğunlaştı. Oysa bu örnekler ortadan kalksa bile gene tinler özelliklerini kazanır. Eşi benzeri olmayan hak, Tanrı kalır. Ve 13. Şeyh Bedrettin'in tin konusunda ileri sürdükleri pek açık seçik değildir. Bir yerde tini tanrısal bir varlık olarak görür. İnsan gövdesine Tanrı'nın üfürmesi sonucu girdiğini söyleyen Kur'an'a yaklaşır. Başka bir yerde apayrı bir görüş ortaya çıkar. Kur'an'da geçen üfürmek sözcüğünden olgunluk aşamasına varmayı anlar. Yüce Tanrı'nın onu, Adem'i, düzene koyunca ve ona ruhundan üfürünce demesi özel olarak bu aşamaya varınca anlamındadır. Daha açıkçası, nedenlerin maddede toplanması sonucu ruh için bir takım işler başarma olanağı doğar. Üfürmek sözcüğü günlük dildeki anlama gelmez. İnsanla öteki diriler arasında varlığı oluşturan bileşim bakımından ayrılık vardır. Bu ayrılık özde değildir. Bu öz varlık aşamalarının her birinde özel bir nitelikte görünüş alanına çıkar. Bu da hayvan aşamasında ruh. İnsan varlığında konuşan öz, nefsi natıka niteliğindedir. Ve 32. Tin bir eylem varlığıdır. Dirilerde eyleme geçmeyi, devinmeyi sağlayan güçtür. Onun ortaya çıkışı gövdeden sonradır. Tin, üye ve araçlarla gövdenin eylemlerini, devinimlerini ortaya çıkaran varlığa denir. Tin gövdeden sonra ortaya çıkmıştır. Tin gövdenin oluşmasından öncedir. Tin gövdenin ortaya çıkışından iki aşama öncedir. Misal evreni aracılığıyla gövde görüntüsüne dönüşen nesneye de tin denir. Ve 82. Burada bir çelişme var gibidir. Ancak Şeyh Bedrettin'in dilince açıklanırsa çelişme ortadan kalkar. Şeyh Bedrettin oluşla görünüşü, ortaya çıkışla varoluşu birbirinden ayrı olarak yorumlar. Tinin ortaya çıkışı gövdeden sonradır demesi, evrende görünüş alanında olan bir olaydır. Yoksa var olma bakımından tin öncedir. Nitekim Tanrı önce Adem'in gövdesini düzene koymuş, sonra ona kendi özünden üfürmüş. İşte burada anlatılmak istenen de budur. Varlık bakımından tin ortaya çıkış, tanrısal görünüş bakımından gövde öncedir. Düş. Düş konusunda Şeyh Bedrettin'in düşünceleri çağına göre ilginçtir. Onun anlayışına göre düş, duyularla ilgili olayların uykuda yeniden ortaya çıkışı, yüze vuruşudur. Başkalarının sandıkları gibi düşü tanrısal bir bildiri ya da başka ülkelerden gizli güçlerle gelen bir açıklama saymaz. İnsan uyanıkken bildiği, düşündüğü, gördüğü nesneleri düşte de görür, işittiği sözleri işitir. Gördüğü nesneler başka varlıklar olup düştinin soyut varlıklar evrenine ulaşması sonucu oluşsaydı, insanın hiç görmediği, gönlünden geçirmediği nesneleri görmesi, duyması gerekir. Kendi türünden olmayan varlıkları da görebilirdi. Kişinin gördüğü düş ancak düşündükleridir. Düşünme yeteneği ne denli arınmış, ne denli sağlıklı kalmışsa, düşte gördüğü nesnelerde o oranda doğru çıkar. V22. Öyleyse düşle günlük yaşamdan alınan izlenimler, duyu verileri arasında bir bağlantı vardır. Düşün de kaynağı yaşanan olaylardır, duyulara verilenlerdir. Ölüm, diriliş. İslam dininin koyduğu inanç koşullarına göre ölümden sonra dirilme vardır. Buna kıyamet, haşır gibi adlar verilir. Bütün insanlar öldükten sonra Tanrı buyruğu üzere gövdelerden ayrılan tinler yeniden gövdelere girecek, gövdeler dirilecek, insanlar bu dirilişten sonra toplanıp yargılanacaklar. Kalkım günü, kıyamet, kaçınılmazdır, gerçektir. Bütün Müslümanların buna inanmaları gerekir. Şeyh Bedrettin ise bu konuda bambaşka düşünür. Kıyamet, haşır gibi sözlere değişik anlamlar verir, yorumlar getirir. Daha açık bir dille söylemek gerekirse, kalkım gününe ölüp dirilmeye inanmaz. Bu gövde ile ayrıntıları dağılıp yok olduktan sonra yeniden eski biçime dönemez, yeniden birleşip bütünleşemez, var olamaz. Ölüyü diriltmenin anlamı da bu değildir. V2. 6. kaset, 1. yüzün sonu.